Ayrım 65.
Sayfa 502. Ama pek gariptir, savcı da, sorgu yargıcı da son derece ciddi dinliyorlardı onu şimdi. Pek seyrek soru soruyorlardı. Yüzlerinden hiçbir şey anlayamıyordu Mitya. Gücendiler galiba diye geçirdi içinden. Keyifleri bilir. Babasına pencereyi açtırmak için sonunda Grushenka'nın geldiği işaretini kullanmaya karar verdiğini anlatırken, savcıyla sorgu yargıcı bu işaret sözcüğüne onun burada ne işi olduğunu hiç anlayamamışlar gibi dikkat bile etmemişlerdi. Öyle ki Mitya'nın gözünden kaçmadı bu. Babasının pencereden uzattığı başını görüp nefret dolu bir öfkeye kapılarak cebindeki havan elini çıkarmasına gelince sanki bile bile birden durdu. Yüzünü duvardan yana çevirmişti. Sorgu yargıcı ile savcının ona merakla baktığını biliyordu. Sorgu yargıcı sonra dedi. Havan elini çıkardınız ve sonra ne oldu? Sonra mı? Sonra öldürdüm. Havan elini kafasına indirip kafatasını parçaladım. Sizce böyle değil mi? Mitya'nın gözleri parlamaya başlamış, yatışan öfkesi birden ayaklanmıştı. Nikolay Parfenoviç, bizce öyle ya sizce? Mitya başını önüne eğdi, uzun süre sustuktan sonra alçak sesle, bence baylar dedi, bence şöyle oldu. Birisi mi gözyaşı dökerek ağladı benim için? Annem mi Tanrı'ya yakardı? Yoksa o anda kutsal ışık mı düştü üzerime, ne oldu bilmiyorum. Ama şeytan yenildi. Bahçe duvarına doğru koşmaya başladım. Beni görünce korktu babam. Bir çığlık atarak pencereden geri çekildi. Çok iyi anımsıyorum bunu. Ben de duvarın üzerine atladım. Tam bu anda Grigori yetişti arkamdan. Mitya başını kaldırıp dinleyicilerine baktı. Savcıyla sorgu yargıcı dikkatle dinliyorlardı onu. Mitya'nın içinden bir öfke ürpertisi geçti. Yanılmıyorsam benimle alay ediyorsunuz baylar. Nikolay Parfenoviç, nereden çıkardınız bunu dedi. Anlattıklarımın hiçbirine inanmamanızdan. Hikayenin en can alıcı noktasına geldiğimin farkındayım. İhtiyar kafatası parçalanmış olarak yatıyor orada şimdi. Bense onu öldürmeyi istediğimi, havan elini nasıl kaptığımı acıklı bir dille anlattıktan sonra pencerenin dibinden koşarak uzaklaştığımı söylüyorum. Hikaye, manzum hikaye hem. Benim gibi adamın sözlerine inanılır mı hiç? Ha ha, alay ediyorsunuz benimle baylar. Oturduğu yerde sandalyesini çatırdatarak şöyle bir döndü. Savcı Mitya'nın heyecanını umursamaz bir tavırla, peki dedi, oradan koşarak uzaklaşırken bahçe kapısı açık mıydı? Hayır, kapalıydı. Kapalı mıydı? Evet, kim açacaktı onu zaten? Mitya birden anımsamış gibi ürperdi. Açık mıydı yoksa? Durun, kapıyı açık mı buldunuz? Açıktı. Mitya pek şaşırmıştı. Sorgu yargıcı, sizden başka kim açmış olabilir onu? Savcı sözcükleri tane tane söyleyerek kapı açıktı dedi. Babanızın katili bu kapıdan girmiş, cinayeti işledikten sonra gene buradan çıkmış olacak. Gün gibi ortada bu. Yapılan incelemelerden, cesedin durumundan cinayetin pencerede değil odanın içinde işlendiği anlaşılıyor. Bundan kuşku edilemez. Mitya iyice şaşırmıştı. Kendini kaybederek, bu olamaz baylar diye haykırdı. İçeri girmedim. Ben bahçedeyken bu kapının kapalı olduğunu kesinlikle söylüyorum size. Pencerenin dibinden başka bir yere gitmedim. Onu da pencereden gördüm. Hepsi bu kadar. Çok iyi anımsıyorum. Anımsamasam bile bir şeyi değiştirmez bu. Çünkü işaretleri ben, Smerdyakov ve ondan, rahmetliden başka hiç kimsenin bilmediğini, İşaret verilmeden de onun dünyada kapıyı açmayacağını biliyorum. Savcı aşırı bir merakla, işaretler mi diye sordu. Ne işaretleri? Soğukkanlı tavrını bir anda yitirmiş, ürkek ürkek sormuştu bunu. Önemli bir sır kokusu almıştı. Ama Mitya'nın bu sırrı açıklamak istemeyeceğinden korkuyordu. Mitya alaylı, hırçın bir gülümsemeyle göz kırptı ona. Bilmiyorsunuz demek. Peki ya anlatmazsam ne yapacaksınız? Kimden öğreneceksiniz o zaman? Ben, Smerdyakov ve rahmetli biliyorduk bunu, bir de yer. Ama dili yoktur yerin, söyleyemez size. Oysa pek önemli bir nokta bu. Hem kim bilir ne çok yarardı işinizde. Ha ha ha. Üzülmeyin baylar, anlatacağım. Boşuna telaşlanmayın. Karşınızdakinin nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsunuz. Kendi aleyhinde olan şeyleri de açıklayan bir insanım ben. Evet, gururlu bir insanım çünkü, ama siz değilsiniz. Yeni bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanan savcı bu hakareti sineye çekti. Mitya, Fyodor Pavlovich'in Smerdyakov'a öğrettiği işaretlerle ilgili her şeyi anlattı. Pencereyi nasıl vurulunca ne anlama geldiğini söyledi. Hatta masaya vurarak gösterdi bu işaretleri. Nikolay Parfenovich'in, "Siz de pencereye vurarak Grushenka'nın geldiği haberini mi verdiniz babanıza?" sorusuna duraksamadan evet yanıtını verdi. Mitya birden susup küçümsemeyle gene arkasını döndü onlara. "Bir sürü bilgi verdim size," dedi. "Olayı şimdi istediğiniz gibi canlandırın kafanızda." Nikolay Parfenovich bir kez daha sordu. "Bu işaretleri yalnız siz, Smerdyakov, bir de rahmetli babanız biliyordu değil mi? Başka hiç kimsenin haberi yoktu bunlardan." "Yerde, yerin de duyduğunu yazın, kulağı vardır çünkü işinize yarar." Bunu da yazıyorlardı ki savcı aklına yepyeni bir şey gelmiş gibi birden atıldı. İşaretleri Smerdyakov'un da bildiğini söylediğinize, babanızın öldürülmesinde bir suçunuz olduğunu da kesinlikle reddettiğinize göre, acaba Smerdyakov mu pencereyi tıklatıp babanıza kapıyı açtırttı, sonra da cinayeti işledi dersiniz? Mitya bakışlarında alaycı, aynı zamanda nefret dolu bir anlatımla gözlerini savcıya dikti. Neden sonra? "Gene avladınız tilkiyi," dedi. "Kuyruğunu kıstırdınız kapana." "İçinizi olduğu gibi okuyorum sayın savcı. Önüme attığınız yemi yutacağımı, hemen ayağa fırlayıp avazım çıktığınca, "Ay, Smerdyakov öldürdü onu, evet Smerdyakov," diye bağırmaya başlayacağımı sandınız. İtiraf edin böyle düşündüğünüzü. İtiraf etmezseniz anlatmam gerisini. Ama itiraf etmedi savcı. Ağzını açmadan bekliyordu. Mitya, "Yanıldınız," dedi. "Smerdyakov'un öldürdüğünü iddia etmeyeceğim." "Hiç şüphelenmiyor musunuz ondan?" "Ya siz?" "Biz ondan da şüphe ettik." Mitya başını önüne eğdi, üzgün. "Şakayı bırakalım artık," dedi. "Dinleyin. Ta başta neredeyse şu perdenin arkasından karşınıza çıktığımda Smerdyakov diye düşündüm bir an. Babamı benim öldürmediğimi haykırırken de Smerdyakov diye düşünüyordum. Bırakmıyordu beni bu düşünce. Nihayet şu anda da Smerdyakov diye geçti içimden. Ama hemen hayır dedim kendi kendime. Smerdyakov olamaz. Onun işi değildir bu baylar. Nikolay Parfenovich çekingen bir tavırla, "Öyleyse kuşkulandığınız başka kimse var mı?" diye sordu. Mitya kararlı bir sesle karşılık verdi. "Hayır, kim, hangi şeytan yaptı bunu bilmiyorum. Ama Smerdyakov suçsuzdur." "Onun suçsuz olduğunu böylesine kesin nasıl söyleyebiliyorsunuz?" "İzlenimlerime dayanarak. Çünkü bayağı ödlek bir insandır Smerdyakov. Ödlek bile değil. Dünyanın bütün korkaklığını, tabansızlığını içinde toplamış iki ayaklı bir yaratıktır. Tavuk gibi ürkektir. Benimle konuşurken, öldürmeyin beni, kıymayın diye yalvarır yakarırdı. Oysa hiç el kaldırmamışımdır ona. Ayaklarıma kapanır, iki gözü iki çeşme, korkutmayın beni diye yalvararak ayakkabılarımı öperdi. Duyuyor musunuz? Korkutmayın derdi. Ne demektir bu? Oysa harçlık bile verirdim ona arada. 8 yaşında bir çocuğun dövebileceği saralı, aklı kıt bir tavuktur Smerdyakov. İnsan denilebilir mi böyle bir yaratığa? Hayır baylar, Smerdyakov'un işi değildir bu. Hem parayla da başı hoş değildir, verdiğim harçlıkları bile almazdı. Hem ne diye öldürsün ihtiyarı? Zaten belki de oğludur onun, piçi. Biliyor muydunuz bunu? Bir şeyler duyduk ama siz de öz oğluydunuz, önünüze gelene onu öldürmek istediğinizi söylüyordunuz. Taş atıyorsunuz bana, bayağı iğrenç bir taş bu. Ama korkum yok. Ah baylar, bunu yüzüme karşı söylemeniz belki pek çirkin bir davranıştır. Çünkü benden öğrendiğinizi bana satmaya çalışıyorsunuz. Yalnızca istemekle kalmadım, öldürebilirdim de onu. Az kaldı öldürüyordum bile. Ama öldürmedim. Koruyucu meleğim kurtardı beni. İşte bunu düşünemediniz. Bu yüzden alçakça davranıyorsunuz. Çünkü ben öldürmedim onu. Ben öldürmedim. Öldürmedim. Duydunuz mu sayın savcı? Ben öldürmedim. Mitya tıkanacak gibi oluyordu. Sorgu başlayalı beri böylesine heyecanlanmamıştı. Bir an sustuktan sonra birden, "Peki Smerdyakov ne dedi size?" diye sordu. "Bunu sormama izin var mı?" Savcı soğuk, sert bir tavırla, "Her şeyi sorabilirsiniz." dedi. "Cinayetle ilgili istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim ki, sorduğunuz her soruya yanıt vermek zorundayız. Uşak Smerdyakov'u, belki 10. kez gelen şiddetli bir sara nöbetine yakalanmış yatağında yatar bulduk. Bizimle oraya gelen doktor onu muayene ettikten sonra belki sabaha bile çıkmayacağını söyledi. Mitya hala kendi kendine Smerdyakov mu yoksa başkası mı diye soruyormuş gibi birden öyleyse şeytan öldürdü babamı diye haykırdı. Nikolay Parfenovich bu konuya gene döneceğiz dedi. Şimdi öykünüze devam etmek istemez misiniz? Mitya biraz dinlenmek istedi. Seve seve izin verdiler ona. Dinlendikten sonra anlatmayı sürdürdü. Ama kendini zorladığı belliydi. Bitkin, hakarete uğramış, ruhen sarsılmıştı. Üstelik savcı da sanki bile bile gereksiz ayrıntıların üzerine daha çok düşüyordu şimdi. Mitya duvarın üstüne çıktığında arkadan yetişip sol ayağına yapışan Grigori'nin kafasına havan eliğini nasıl vurduğunu, sonra geri bahçeye atlayıp ihtiyarın yanına gittiğini anlatırken savcı birden durdurdu onu, duvarın üzerinde nasıl oturduğunu ayrıntılarıyla anlatmasını istedi. Mitya şaştı buna. "Bayağı oturuyordum işte, ayaklarımı iki yana sarkıtarak." "Ya havan eli? Elimdeydi." "Cebinizde değil miydi? İyice anımsıyor musunuz bunu? Var gücünüzle mi vurdunuz ihtiyarın kafasına?" "Sanırım. Ama niçin soruyorsunuz bunu?" "Duvarın üzerinde oturduğunuz gibi şu sandalyede oturup havan eliyle nasıl, hangi yana uzanarak vurduğunuzu gösterebilir misiniz?" Mitya savcıyı yukarıdan aşağı küçümser gibi bakışla süzdü. "Benimle alay etmiyorsunuz ya." Ama Beriki gözünü bile kırpmadı. Mitya sinirli bir hareketle döndü, sandalyeye ata biner gibi oturdu. Elindeki bir şeyle vuruyormuş gibi kolunu salladı. "İşte böyle vurdum. İşte böyle öldürdüm. Başka bir isteğiniz var mı?" "Teşekkür ederim. Şimdi şunu açıklar mısınız lütfen? Geri bahçeye niçin atladınız, amacınız neydi, ne düşünüyordunuz o anda?" "Amma da soru. İhtiyarı yaralamıştım, onun yanına indim. Niçin olduğunu bilmiyorum." "O kadar heyecanlıyken hem de kaçarken, öyle mi?" "Evet, o kadar heyecanlıyken hem de kaçarken." "Yardım etmek mi istediniz ona?" "Ne yardımı?" "Evet, belki de yardım etmek istemişimdir, anımsamıyorum." "Anımsamıyorsunuz demek. Yani kendinizde değildiniz, öyle mi?" "Hayır, kendimdeydim, her şeyi anımsıyorum. En küçük ayrıntısına dek her şeyi anımsıyorum. İhtiyara bakmak için atladım bahçeye, mendilimle kanını sildim." "Mendilinizi gördük. Yaraladığınız ihtiyarın hayatını kurtarmaya mı çalışıyordunuz?" "Bilmiyorum. Yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istemiştim." "Demek öyle. Peki sonra?" "Doktorluktan anlamam, öğrenemedim durumunu. Öldürdüğümü düşünerek duvarı atlayıp gittim. Ölmemiş meğer." "Pek güzel," dedi savcı. "Teşekkür ederim. Ben de bunu öğrenmek istemiştim. Sonra?" "Ne yazık ki ihtiyara acıdığı için duvardan bahçeye atladığını, yaralı ihtiyarın üzerine eğilmiş, içi sızlayarak, "Kabak senin başına patladı ihtiyar, elden ne gelir, yat uyu" dediğini anımsamasına karşın, bunları anlatmak aklına bile gelmedi Mitya'nın. Savcı şu sonucu çıkarmıştı bundan. Böyle bir anda, öylesine heyecanlıyken, işlediği cinayetin tek tanığının yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için atlamıştı bahçeye Mitya. Böyle bir anda bile bu ne soğukkanlılıktı ve benzeri ve benzeri. Savcı durumdan hoşnuttu. Sinirleri zaten bozuktu, gereksiz ayrıntılarla kızdırdım onu, baklayı ağzından çıkardı. Mitya azap içinde anlatmaya başladı gene. Ama bu kez Nikolay Parfenoviç susturdu onu. Elleriniz yüzünüz kan içindeyken hizmetçi Fedosya Markova'nın yanına gitmeye nasıl cesaret edebildiniz? Kana bulaştığımın farkında değildim. Savcı Nikolay Parfenoviç'le bakıştı. Doğru söylüyor dedi. Öyle olur zaten. Mitya evet diye doğruladı. Hiç farkında değildim. Çok haklısınız sayın savcı. Sonra birden aldığı çekilmek, umutlu çifte yol vermek kararını anlatmaya başladı. Ama artık ruhunu açmaya, gönlünün sultanından söz etmeye cesareti yoktu. Bu soğuk, kene gibi yapışkan insanlardan iğreniyordu. Bu yüzden sorulara kısa, sert yanıtlar vermeye başlamıştı. Evet, öldürecektim kendimi. Kafamın içinde hep aynı soru vardı. Yaşamam için bir neden kaldı mı? 5 yıldır unutamadığı ilk göz ağrısı gelmiş, ettiği hakareti nikahla silmek istiyordu. Benim için artık her şeyin bittiğini anlamakta gecikmedim kuşkusuz. Geçmişim yüz kızartacak olaylarla doluydu. Şimdi de şu kan, Grigori'nin kanı. Niçin yaşayacaktım? Rehin bıraktığım tabancalarımı geri almaya gittim. Gün ışıyınca beynime bir kurşun sıkmaya kararlıydım. Gece de vur patlasın çal oynasın değil mi? Evet. Sıktınız artık baylar, çabuk bitirin şu işi. Kararım kesindi. Sabah saat 5'te şuracıkta, köyün dışında öldürecektim kendimi. Kağıt da cebimde hazırdı. Perhotin'in evinde tabancamı doldururken yazdım onu. Bakın burada okuyun. Küçümser bir gülümsemeyle ekledi birden. Sizin için anlatmıyorum bunları. Yeleğinin cebinden çıkardığı kağıdı masanın üzerine fırlattı. Savcı ile sorgu yargıcı dikkatle okudular onu. Sonra öteki kağıda eklediler. Ellerinizi yıkamayı hala Bay Perhotin'e giderken bile düşünmüyordunuz değil mi? Sizden kuşkulanacaklarını aklınıza getirmiyordunuz demek. Ne kuşkulanması? Varsın kuşkulansınlardı. Bir şey değiştirmezdi ki bu. Buraya gelip saat 5'te intihar edecektim. Kimse engel olamazdı buna. Öyle ya. Babamı öldürmeseydiler hiçbir şeyden haberiniz olmayacak. Buraya da gelmeyecektiniz. Ah şeytan, evet şeytan öldürdü onu. Cinayeti böyle erken haber almanızı da şeytan sağladı. Bu kadar çabuk nasıl gelebildiniz buraya? Şaşılacak şey doğrusu. Bay Perhotin evine gittiğinizde elinizde, kanlı ellerinizde, para, çok para, bir deste 100 rublelik olduğunu söylüyor. Hizmetçisi çocuk da görmüş. Doğru, anımsıyorum bunu baylar. Nikolay Parfenoviç son derece yumuşak bir sesle, ''Şimdi küçük bir soru çıkar karşımıza.'' dedi. ''Zamanı hesaplarsak eve bile uğramadığınız anlaşılıyor. Acaba bu kadar parayı nereden bulduğunuzu açıklar mıydınız bize?'' Savcı yüzünü hafifçe buruşturdu. Bu soru pek açık sorulmuş gibi geldi ona ama sesini çıkarmadı. Mitya soğukkanlılıkla ama yere bakarak, ''Evet.'' dedi, ''Eve uğramadım.'' Nikolay Parfenoviç yumuşak bir sesle ekledi. Öyleyse sorumu yenilememe izin verin. Bu kadar parayı nereden buldunuz? Söylediğiniz gibi öğleden sonra saat 5'te. Mitya sert bir sesle kesti sözünü. 10 rubleye ihtiyacım vardı. Tabancalarımı Perhotin'e rehin bıraktım. Sonra gidip Ohlakova'dan 3000 ruble istedim. Kadın vermedi ve benzeri ve benzeri. Daha bir sürü laf. Evet baylar, meteliksizdim. Birden binlikler çıktı ortaya, öyle mi? Biliyor musunuz baylar, şu anda ödünüz kopuyor. Bu parayı nereden bulduğumu söylemem diye. Evet, söylemeyeceğim de baylar. Öğrenemeyeceksiniz bunu. Mitya son tümcesini tane tane kararlı bir tavırla söylemişti. Savcı ile sorgu yargıcı bir an sustular. Nikolay Parfenoviç alçak sesle alttan aldı. Kabul edin ki Bay Karamazov, bu bizim için çok önemlidir. Kabul ediyorum ama gene de söylemeyeceğim. Gene savcı karıştı söze. Sanığın kendi çıkarını düşünerek bazı sorulara yanıt vermemekte serbest olduğunu ve benzeri söyledi. Ama böylesine önemli bir durumda susmanın ona ne büyük kötülükleri olabileceğini de açıkladı. Mitya gene parladı. Sayabildiğiniz kadar sayın bakalım. Bunları çok dinledim baylar. Durumun çok önemli olduğunu, En can alıcı noktanın da parayı nereden bulduğum olduğunu biliyorum. Ama gene de söylemeyeceğim. Nikolay Parfenovich sinirli bir sesle, "Bize ne?" dedi. "Bizi ilgilendirmez bu. Söylemezseniz zararı size." Mitya birden başını kaldırdı, kararlı bakışlarla onu sorguya çekenleri süzdü. "Bakın baylar," dedi, "şaka bir yana. Bu noktada çakışacağımızı ta baştan biliyordum. Oysa anlatmaya başladığımda bu nokta uzaklarda siz içindeydi. Öyle ki birbirimize inanmayı önerecek kadar saf olabildim. Şimdi ise birbirimize inanmamızın olanaksız olduğunu görüyorum. Çünkü şu yere batasıca noktaya gelip çatacaktık sonunda. Geldik de işte. Ötesi yok bunun. Ama suçlamıyorum sizi. Sözlerime inanmanızın olanağı yok, farkındayım bunun." Üzgün bir tavırla sustu. En önemli konuda susmak kararlılığınızı bozmadan, sizce çok önemli olan bu anda sizi susmaya zorlayan durumu, üstü kapalı da olsa açıklayamaz mısınız? Mitya dalgın, acı acı gülümsedi. "Düşündüğünüzden çok daha iyi yürekliyimdir baylar. Gerçi değmezsiniz ama gene de üstü kapalı olarak söz edeceğim. Bu benim için bir yüz karasıdır da onun için susuyorum baylar. Bu parayı nereden bulduğum sorusuna vereceğim yanıt da benim için, bu cinayeti ben işlemiş olsam, babamı öldürüp soymamdan kat kat daha korkunç bir yüz karası yatmaktadır. İşte bunun için yanıtlamayacağım sorunuzu. Utanç duygusu bırakmıyor beni." "Ne o? Bunu da mı yazacaksınız?" Nikolay Parfenovich, "Yazalım," dedi. "Yazmasanız da olurdu. Çünkü iyi yürekliliğimden anlattım bunu size. Anlatmayabilirdim de. Sizi düşündüm. Oysa hemen açık gözlülüğe kalkıştınız." Küçümser, iğrenir bir tavırla, "Hadi yazın, ne isterseniz yazın," diye ekledi. "Korkum yok sizden. Gurur duyuyorum kendimden." Nikolay Parfenovich, "Bu yüz karasının nasıl bir şey olduğunu söyleyemez misiniz?" dedi. "Yo yo, Sefini, boşuna uğraşmayın. Dipnot bitti artık. Uzatmaya değmez zaten. Yeterince anlattım. Oysa değmezsiniz. Siz de, hiç kimse de değmez. Yeter artık baylar, kesiyorum burada." Mitya son derece kararlı bir tavırla söylemişti bunu.